yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Ahmet Muhtar Büyükçınar. Ahmet Muhtar Büyükçınar'la mülakat. İnsanlar yaşama sanatını bilmiyorlar.
Hocam, sizin hayat hikayenizi anlattığınız kitap sanki bir derya. Orada mücadelelerle dolu, fakat buna rağmen ilimle buluşan bir hayat var. Biz bu tür mülakatlarda hocalarımızın hayatlarından okuyucularımızın hayatlarına bir şeyler taşımak istiyoruz. Hayatınızdan bugünün nesline ibret olacak çizgiler verebilir miyiz? Bir insan ilim hayatına girince neleri göze almalıdır?
Önce ölümü göze almalıdır. 17 yaşında ilk ilim tahsiline başladığımda ya ölüm ya ilim dedim. O zamanlar aşırı baskı vardı. Radyoda günler, aylar geçerdi de Allah kelimesi duyulmazdı. Hocalar sık sık basılır, kitapları toplanırdı. Dayanamayan bırakır, dayanan da bırakmak zorunda kalırdı. Bıraka bıraka sonunda kimse kalmadı. Antep'te hoca sayısı sıfıra düştü.
Kaç yıllardı hocam?
1937.
Doğumunuz kaçtı hocam?
1336. 1927'ye tekabül ediyor. 17 yaşındaydım. Bir Kur'an okuma aşkı geldi. Daha evvel 5 yaşında okumayı öğrenmiştim. Annem, anneannem ve dedem beni 5-7 yaş arası hocaya gönderdiler. Burada Kur'an, mızraklı ilmihal, küçük ilmihal, büyük ilmihal, küçük güldeste, büyük güldeste, bu Osmanlı fermanları ve mektuplarından meydana gelen 300 sayfalık bir kitaptır, okudum. Ahmediye ve Muhammediye'den parçalar okudum. Sonra Rik'a, Nesih ve Sülüs olmak üzere 3 yazı öğrendim. Bu dönemde bir Müslümanın bilmesi gereken genel kültürü aldım. Ondan sonra bir 10 sene birçok maceralar geçirdim. Kur'an okumadık o sırada. Yalnız Osmanlıcaya çok düşkündüm. Yanımda kitaplar götürür, kitap okurdum. 10 sene sonra anamın Kur'an'ını görünce anamı ve 10 sene evvelki halimi hatırladım. Elime aldım Kur'an'ı, gece boyunca okudum, okudum, okudum. Okudukça da aşkım arttı. O günlerde de aşırı sigara içerdim. Bir elimde sigara, bir elimde Kur'an-ı Kerim. Okuyorum, bir nefes alıyorum, tekrar devam ediyorum. 3 gün böyle devam ettim. Gündüzleri dokumacı dükkanında çalışıyor, akşamları da Kur'an okuyordum. 3. gün şöyle bir durakladım. Tabii o zaman sigaranın ne günahını ne de sevabını biliyorum. Zaten sigaraya 5 yaşında tedavi için zorla başlatmışlardı. 6 yaşında tiryaki oldum. Durakladım ve dedim ki, "Yahu bu sigara pek pis kokuyor." İmam Malik Hazretlerinden bir menkıbe duymuştum. Kendisi hadis okurken ve okuturken bir güzel tütsü verir, sonra başlar veya başlatırmış. Benimki tam aksi tütsü, pis koku. O zaman karar verdim, bir daha okurken elime almadım. 15 gün kadar da böyle devam ettim. Fakat o zaman namaz da kılmıyordum. 7 yaşıma kadar sofuydum. İmsaktan evvel camiye gider, kapının önünde müezzini beklerdim. "Ya," dedim, "ben Kur'an okuyorum, niye namaz kılmıyorum? Asıl şimdi kılmam gerekir." Hemen namaza başladım. O zaman bir evde kiracı olarak oturuyoruz ama evin bir odasında ev sahibi, bir odasında da biz oturuyoruz. Ev sahibinin genç bir kızı var. O zaman böyle banyoda yok. Evin bahçesinde abdest alıyorum. Abdest alırken evin sahibinin kızının bana baktığını gördüm. Görünce utandım ve birden içeri koştum. Abdesti yarıda bıraktım. Bir daha da çıkamadım. Camiye gittim. Caminin zeminden 100 basamak alttaki abdesthanesinden abdest aldım. Fakat camiye de gidemedim. "Bugüne kadar neredeydin?" diyecekler diye utandım. Halbuki kim ne diyecek? Gittim namazı evde kıldım. Sonra bu alışkanlık oldu. abdest almaya camiye geliyorum çünkü kızdan utanıyorum. Camiye gidemiyorum. Cemaatten utanıyorum.
Cemaatten utandığı için camiye gelmeye utanan insanlar vardır, değil mi hocam? Bu insanları tutup elinden camiye getirmek lazım.
Bir tanesi vardı, tutup elinden namaza başlattığım. Utandı, 3 sene camiye gelemedi. Benim bu abdest camide, namaz evde 1 ay kadar devam etti. 1 ay sonra bir ikindi namazında kararımı verdim. Benim namaz vakti, camiden savuştuğumu gören bir namaz diyecek. Yağmurdan kaçarken doluya tutuluyoruz. Neredesin diyecekler diye gitmiyorum ama şimdi de bir namaz diyecekler. Bu daha kötü. Kendimi zorladım, camiye girdim ama sol taraf en geride durdum. Zaten bir saf cemaat var. Ben en geride kıldım namazı. Namazdan sonra baktım Kur'an okumaya başladılar. Dikkatle bakınca işlerinden birisini tanıdım. 6 yaşında Fethullah hocamızdan okurken Seydoğlu Habeş Usta ve kardeşi Vahap gelmişler. Hocamız da beni onlara kalfa yapmıştı. Önce geleni sonra gelene kalfa yaparlardı. Vahap'ın okuyuşuna baktım. Çok güzel okuyor. Benim okumam onun yanında çok geri. Bana bir kıskançlık geldi. O neden bu kadar ilerlemiş de ben geri kalmışım dedim ve okuyup onu geçeceğim. Yine onun hocası olacağım diye karar verdim. Bekledim, dersleri bitti. Giderlerken önlerini kestim. Sen Vahap mısın dedim. Evet dedi. Dedim beni tanıdın mı? Tanımadım dedi. Nasıl tanımazsın, iyi düşün dedim. Yok tanımıyorum dedi. 6 yaşındaydım. Sen de 5 yaşındaydın. Fethullah Hoca da okurken kalfan kimdi deyince hatırladı. Sarmaş dolaş olduk. Hocalarına söyledik. Hoca hem caminin imamı, hem müezzini, hem hatibi, hem vaizi, hem temizlikçisi. 10 lirada maaşı var. Kalabalık bir aile babası. İşte 3-5 talebeden aldığı parayla geçiniyor. Bu hocaya söyledik. Biz de girdik halkaya. Aşağı yukarı 1 ay kadar okuduk. Oradakilerin hepsini geçtim. Tecvide başladık. Tecvidin yarısını bir arada okuduk. Sonra ben tek kaldım. O sırada hocamın elinde Osmanlıca bir kitap gördüm. Ayetlerin manalarını açıklıyor. O güne kadar ben ayetlerin manalarını kimse bilmez sanırdım.
Belki ayetin manası var mı diye de düşünüyordunuz.
Yani ayetler sadece okunur, anlaşılmaz diye biliyorum. O kitap ne dedim? Bu Kur'an'ın manası, tefsiri dedi. Kur'an'ın manası olur mu dedim. Tabii olur dedi. İzmirli İsmail Hakkı'nın da zannedersem.
İzmirli İsmail Hakkı'nın Maani Kur'an adlı kitabı.
Madem böyle bir kitap var dedim, neden manasını öğretmiyorsun? Oğlum dedi, bunun manası için Arapça öğrenmen lazım. O zaman Arapça okut dedim. Ben okutamam dedi. Bu tartışma sürerken bir gün derse gidemedim. Ertesi gün arkadaşlar geldiler. Baktım hepsi üzgün. Ne oldu dedim. Dediler, polisler geldiler, camiyi bastılar. Bizi karakola götürdüler, hakaret ettiler, kitapları aldılar. Bu beni derinden derine düşündürdü. Daha evvelden de ben bunu biliyordum. Biz 6 yaşındayken de zaman zaman polis gelirdi. Düşündüm, bu 50 sene böyle devam etse okutan kalmaz, ortada din kalmaz. 3 gün düşündüm. Ben okuyacağım ve okutacağım diye karar verdim. Hoca bulacağım, tek kişi zaten dikkat çekmez. Okutmazlarsa başkasını bulacağım ve okuyacağım dedim. Gözüme tehlikeleri getirdim. Hapis olur, çatışma olur, macera olur, hepsi olur. O zaman ya ilim ya ölüm dedim. Nitekim aradığım hocayı buldum. Yalvardım, yakardım. Sonra 2. hocayı, sonra 3. hocayı buldum. İşte ilme ilk başlayışım bu Seyidoğlu'nun kardeşi Vahab'ı kıskanmamladır. Arapçaya başlamamın sebebi Kur'an'ın manasını anlamak isteğimdir. Bir başladık, bir daha çıkamadık. Tam 60 sene. Sonra okutacağım dedim. Okutacağım ama nasıl? Geçmişi düşündüm. Biz nasıl okumuştuk? Aklıma 2 şey geldi. Bir çeşidi falakaya yatırarak işkence dercesini okuturdu. Birisi de para alarak okuturdu. Eğer dedim peygamberimiz bu dini öğretirken dayak atsaydı kimse gelmezdi. Para alsaydı yine kimse gelmezdi. İlmihallerde okumanın ve okutmanın ibadet olduğunu daha evvel okumuştum. Kur'an karşılığında para alınmaz diye de okumuştum. Acımdan ölsem de tek kuruş almayacağım dedim. Geçimimi başka yerden temin edeceğim. Okutmamın karşılığında bir şey almayacağım dedim. İkincisi, karşıma gelen talebe ne kadar geri zekalı olursa olsun, bir kelimeyi 100 defa söylemekte öğrenmeyecek derecede kabiliyetsiz olsun, değil ona tokat atmak, yüzümü bile somurtmayacağım dedim. 60 sene içerisinde benim bir tek talebem benden bir söz dahi işitmiş değildir. Bu bununla kalmadı, aileme de sirayet etti. Benim ailem ve tüm çocuklarım benden kalp kırıcı bir tek söz işitmiş değillerdir.
Hocam, nasıl kendinizi yetiştirme metodu uyguladınız? Öğrendiğiniz şeyleri nasıl sakladınız? Ezberleyerek mi yoksa bir yazma şekliniz var mı?
Bende katiyen hiç yazma olmadı. Tabii bu büyük bir kusur. 1982'ye kadar hiç yazmadım. Yani 62 yaşıma kadar. Okurken de aldığım dersleri unutmamak için yollarda tekrarlardım. Benim 3 hocam oldu. Birincisi geçiciydi. İkinci hocam Hafız Seyfettin namında büyük bir zattı. Mısır'da talim görmüş, Kur'an'ı çok mükemmel fakat Arapçası tam değil. Esas üçüncü hocam Camizade namında büyük bir alimdi. Kendisine fıkıhta Ebu Hanife, tefsirde Keşşaf diyebilirdiniz. Bir başlardı, 3 saat devam ettiği olurdu. İnsan 3 saat devam eder mi? Halbuki psikolojiye göre insanın tahammül süresi 45 dakikadır. Dikkati verme süresi ise ancak 20 dakikadır. 20 dakika sonra %25 kaybeder, bir 10 dakika sonra %25 daha ve ki 40 dakika sonra bir teneffüs yaparlar. Hocamın bana 3 saat ders verdiği olurdu. Ne ben yorulurdum ne o yorulurdu. Mesela Kafi okurduk. Kafi Arapçanın en muğlak metnidir. Bir satırı bana anlatıncaya kadar belki 10 sayfa izahat verirdi. Bunları hafızama alırdım. Şehrin bir tarafından öbür tarafına gidinceye kadar hocamın dediklerini hafızamda bir tekrarlarım. Giderim ki talebeler beni bekliyor. Oturup çalışamazdım. Bu yüzden daha çok hafızaya güç verdim.
Hocam, asıl sormak istediğimiz şu. Çalışırken okumak zor bir şey. Talebeler için hem okumak hem çalışmak zor gözüküyor. Siz bunu nasıl yaptınız?
Zor kelimesini kaldırırsanız zorluk kalmıyor. Ben hayatımda 2 şeyi unutmuştum. Biri zor, biri de yorgunluk kelimesi.
Nasıl unutuyorsunuz hocam? Yani unuttum demek kolay da unutma terbiyesini edinmek zor.
Bir ayetten ilham aldım. Dünya hayatı oyun ve oyuncaktır ayetinden. Çocuk mesela sahile iner, belki yemek de yememiştir, oynar, kumlarda ev yapar, ne yorulur ne de bıkar, unutur her şeyi. Ama aynı çocuğa bir görev versen bıkar, 10 dakika sonra bırakır kaçar. İş diye yapınca yoruluyor, oyun diye yapınca yorulmuyor. Madem ki Allah Kur'an-ı Kerim'de dünya için oyun ve oyuncak diyor, o halde ben çocuk oluyorum, dünya oyun oluyor. Kendimi o işe kaptırıyorum. Bakın hocam 3 saat okutuyordu, yorulmuyordum. Çünkü onu oyun olarak görüyordum.
Hocam, mutluluk kelimesi sizin için özel bir mana ifade ediyor. Hayatınızda mutlusunuz, mesutsunuz.
Her zaman.
Nasıl her zaman mesut oldunuz?
15 yaşında hayatımın en dar zamanını yaşıyordum. Yanımda da teyzemin oğlu Hanefi vardı. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. 2 gün geçmişti de ağzımıza yemek girmemişti. 3. gün tenhalarda, çöp tenekelerinde artık aramaya başladık. O hale geldik. Fakat öyle de mutluyum. Kaldığımız oda Osmaniye'de bir portakal bahçesinin içindeydi. Ayda elime ya 150 ya da 50 kuruş geçiyordu. O da ama kamıştan. Kamışları ipe dizmişler, 4 duvar halinde, üzerine buğday sapı koymuşlar. Toprağın üzerinde kışın ortasında. Fakat öyle neşeliyiz ki baklava oklavasını saz yapmışım, saz çalıyorum, türkü söylüyorum. Evin sahibi kadın bizim derde olduğumuzu biliyormuş. Oğlum dedi, dardasınız, yiyecek ekmeğiniz yok ama neşelisiniz. Bu neşenizin kaynağı nedir? Ben de bilmiyorum dedim.
Şimdi nasıl bakıyorsunuz hocam? İnsanın mutlu olmasının sebebi nedir?
Bunun asıl kaynağı benim dedemin nasihatleridir. Dedem Kadiri dervişiydi. Adı Dede Osman Hazretleri. Urfa'da kendi adına meşhur bir dergahı vardı. Beni 3 yaşımda alır omuzunda tekkeye götürürdü. 5 yaşımdaysa zikri tarif etmişti. Beni halkaya sokardı. Hatta ben başımı yanlış salladığımda başımı tutar hizaya getirirdi. Bana sık sık nasihat ederdi. Nasihatının nirengi noktası kadere razı olmak, her şeyi hoş görmek ve cömert olmaktı. Hazreti İbrahim'i çok anlatırdı. 3 şey söylerdi. Yavrum, hünerini çoğalt. Sanat altın bileziktir. Cömert ol. Bir de razı ol. Kendisi de bu söylediklerini yaşardı.
Hocam, sizin Mutluluk Yolları diye aile üzerine tavsiyeleri ihtiva eden bir kitabınız var. Bir ailede problem alanları nelerdir? İnsanlar mutlu olmak için evlenirler de neden mutlu olamazlar?
Mutlu olamazlar çünkü yollarını bilmiyorlar. Gözleri kapalı ve yol karanlık. Ben yeni bir kitaba başladım. İsmi Sonsuza Dek Mutlu Yaşama Sanatı. Sonsuz deyince öbür dünyayı da içine alıyor. Mutluluk yolları bu sınırlı dünyayı kapsıyor. Bu daha kapsamlı ve detaylı. Mesela bir beyin bölümü var. Çok daha geniş. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Sen kendi cirmini küçük bir şey mi sanırsın? Halbuki bütün kainat sende dürülmüştür. İnsan bir kainattır, bir memlekettir. İnsanın hükümdarı ruhu, idare merkezi beyni, elemanları bütün organları. O halde bir insanın, insanı kamil olması için idarecisinin mükemmel bir idareci, idare merkezinin de tam çalışması gerekir. Organlar da sağlıklı olacak. Ruh terbiye edilmemiş, nefis emmare vasfında kalmışsa kötülük yapar ve onu övünerek anlatır. İnsanlar kendilerini sevmiyorlar ama beğeniyorlar. Kendini beğenen karşısındakini beğenmez. Kendisini niçin sevmiyor? Kusurları var, onu gidermiyor da o yüzden. Diyelim ki bir araban var. Onu eğer gerçekten seviyorsan en ufak bir lekesini bile giderirsin. Tamir ettirir, bakımını yaptırırsın. Sevmiyorsan onu bırakırsın. İnsan sevdiği şeyi muhafaza eder. İnsan var ki birçok kötülük yapıyor. Onları görmüyor bile. Çünkü kendisini sevmiyor. O halde kendisini seven önce eksikliklerini giderir. Kendi eksikliklerini giderince karşıyla anlaşmak kolay olur. İnsanlar arasındaki çatışmalar huyların çatışması. Huy da iki kısımdır. İyi ve kötü huy. Yani hak birdir. Bu yüzden insan kendisini sevmeli. Sevdiğini kanıtlamak için de kusurlarını gidermeli. Ben evlenmeye 36 yaşında karar verdim. Hemen evlenmedim. Bir sene hazırlık zamanı ayırdım.
Zihni bir hazırlık mı, maddi bir hazırlık mı?
Karakter olarak öyle bir evlilik istiyordum ki aşkla başlayacak, aşk hiç sönmeyecek. Vuslat aşkı söndürür derler, benimki hiç sönmeyecek. Karşıma çıkacak olan nasıl birisi olacak ve ben onunla nasıl geçineceğim? Bunun için kendimi bir sene hazırladım ve yola çıktım. Hiç yardımcım yok, namzet yok. Şartlarım ağır. Öyle ki yaşım 36. Alacağım kızın yaşı 16-17'yi geçmeyecek. Sonra güzel olacak. İşim yok, hala öğrenciyim. Eşimi Mısır'a götüreceğim. Akraba olmayacak. İstanbul terbiyesi görecek ama Anadolulu olacak. Asil olacak. Esas Türk olacak. Benim çevremle uyuşabilecek, onlarla konuşabilecek. Allah'a da şart koşuyorum. Allah'ım öyle birisi olacaksa olsun, yoksa olmasın diyorum. Hikmet-i Hüda sanki benim için yaratılmış gibi aradığımızı bulduk. Artık bu bir film başlı başına.
Bugün dünyaya ve Türkiye'ye baktığınızda aileleri nasıl görüyorsunuz?
aileler çok mutsuz, mutlu olanlar da mutsuz. Çünkü bilinçsiz yaşıyorlar. Benim evlenmemdeki tek gaye insanlara bunu göstermek içindi. Ben kendim için evlenmedim. Peygamber Efendimiz de hiç kendisi için evlenmemiş. Ben 17 yaşında evlenmemeye karar verdiğimde ayağıma bağ olur diye düşündüm. Benim resmi bir görevim yoktu ki hem görevimi yapayım hem ailemi idare edeyim. Bugün buradayım, yarın oradayım. Evli olsam bu beni bağlar, çalışmam icap eder. Bu yüzden evlenmeyi feda ettim. Ben ömür boyu böyle devam eder diye düşündüm. Bu karanlık devir, din üzerindeki baskı devam eder diye düşündüm. 20 sene bu kararıma devam ettim. 20 sene sonra tekrar düşündüm. Şartlar değişti dedim. Menderes geldi, Kur'an kursları, İmam Hatip okulları açıldı. İslam tartışılır, konuşulur oldu. Sonra insanlar kadın ve erkek olmak üzere iki grup. Kadınların sayısı erkeklerden fazla. Ama erkek dışarıda olduğu için her şeyi öğreniyor ve biliyor. Vaaz ediyor, hutbe veriyor, kitap okuyor, arkadaşlarıyla ilişkiler kuruyor. Fakat kadın bizim toplumumuzda babasının evinde doğuyor, kocasının evinde dört duvar arasında ölüyor. Ne öğrenebilecek? Bilgiden mahrum kalıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Dininizin yarısını Ayşe'den öğrenin. Bizim kadınlarımız hiçbir şey bilmiyorlar. Bildikleri hep kulaktan dolma hurafeler. O yüzden bilinçlenmeleri lazım. Ben bir bekar olarak kadınlara yaklaşamam. Nasıl onlara bir şey öğreteceğim? Acaba evlensem mi diye 3 ay düşündüm. Bir de şu hadis beni uyardı. Ümmetimin şerlileri bekarlarıdır. Eskiden engel vardı, haklıydım ama engel ortadan kalkınca şerliler arasına girmeye başlamıştım. Evlenirsem ailem olur, ailelerin arasına karışırım dedim. Yani karar verişim kendim için değil, özellikle kadınlar tarafına yardımcı olmak içindi.
Hocam, insan Müslüman ailelerin mesut olması gerekir diye düşünüyor. Çünkü ölçüler sağlam.
Fakat çoğu değiller.
Çoğu değiller, evet. Nedir bunun sebebi?
Biz öyle kadınlara rastladık. Kocası hocadır. Keşke bir sarhoş kocam olsaydı da bu olmasaydı diyor. Yani koca öyle bir hayat yaşatıyor ki sarhoş olsa bunu yaşatamaz.
Niçin hocam mutluluğu tesis edemiyoruz?
Yaşamasını ve yaşatmasını bilmiyoruz. Herkes sevilmek ister fakat kim tarafından sevilmek istiyorsan bu onu sevmeden olmaz. İnsan sevdiği kadını incitebilir mi? Bir kadın sevilirse kocasını sevmez mi? Allah hadisi kutsi'de bana bir karış yaklaşana bir kulaç yaklaşana bir arşın yaklaşırım buyuruyor. Kadınlar da kendilerini bir seveni iki sever. En az ikiye katlarlar.
Hocam, sevgiyi sizin ifadenizle aşkı devamlı kılmak nasıl olacak? Diyelim ki evlenirken severek evlendiğini düşünüyor. Bunu devamlı kılmanın yolu nedir? Sizden reçete alıyoruz hocam.
Bu 3-5 kelimeyle açıklanmaz. İnşallah biz bunu birkaç makale olarak yazarız. Öncelikle de kendimiz faydalanırız. Ben her şeyi önce kendim için yazarım. Benim bütün yönleriyle İslam İlmihali kitabımın ibadetler kısmında nafilelerde hafızayı geliştirme namazı vardır. Bu hiçbir kitapta yok. Hazreti Ali Efendimiz geliyor Efendimiz'e, ''Ya Resulallah, senden hadislerini dinliyorum, unutuyorum, ayetleri ezberliyorum, unutuyorum. Unutmamak için ne yapayım?'' diye soruyor. Efendimiz buyuruyor ki, ''Cuma gecesi teheccüd vakti kalkarsın, 4 rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ve Yasin suresi, ikinci rekatta Fatiha ve Duhan suresi, üçüncü rekatta Fatiha ve Secde suresi ve son rekatta Fatiha ve Mülk suresini okursun. Ondan sonra uzun bir dua var, duasını okursun. Buna 7 cuma gecesi devam edersin. Nafilelerde bu namaza geldiğimde ben bu namazı yazmayacağım dedim. Çünkü ben bu namazı hiç kılmadım. Allah kılmadığım namazı yazarsam bana ne der? Ne buyuruyor? Ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri söylersiniz? Dedim önce bu namazı kılacağım. Eğer faydasını görürsem bu namazı yazacağım. Önceden ezberimde olan bu sureleri unutmuşum. Tekrar hafızama aldım, kıldım. Faydasını gördüm ve yazdım.
Hocam son olarak Müslümanların şu eksikleri var, şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz hususlar oluyor mu? Nereye gidiyoruz? Şahsiyetlerimizde ne tür bir değişme, gelişme veya bozulma var? Buna ilişkin tespitleriniz nelerdir?
Yarı Farsça, yarı Osmanlıca bir beyit var. Manendi şecer nabit olur sabit olanlar, herhangi işin ehliysen onda sebat et. Yani herhangi bir işin ehli olanlar ve sebat edenler ağaçlar gibi büyük olurlar. İnsanlar ehli olmayan işler yükleniyorlar. Resulullah ne buyuruyor? Emanet zayi olursa kıyameti bekleyin. Nasıl emanet zayi olur diye soruyorlar. Buyuruyor ki, iş ehli olmayanın eline geçerse. Burada kıyamet dünyanın sonu değil, o işin kıyameti. Demek ki insanlar en basit bir iş yaptıklarında bile ehlini bulacak, ehliyle çalışacak. Her şey bilgisizlikle başlıyor. İlk ayetler bizi nasıl uyarıyor? Oku diye başlıyor. Kalemle devam ediyor. Her şey bilgiyle başlar. Diyeceğim insanlar bilinçsiz yaşıyorlar. Her şeyin bir bilgisi var. Yürümenin bile bilgisi var. Ben onu kitabımda yazdım. İnsanlar yaşama sanatını bilmiyorlar. İnsan ruh ve cisimledir. Herkes cisim üzerinde çalışıyor. Halbuki ruh ve beden birlikte ele alınmalıdır.
Peki insan ruh sağlığını kendi kendine terbiye edebilir mi?
Eder. Tabii pratik yollar göstermeniz lazım. Bilmeden yapılmaz. Bilgiyi biz vereceğiz. Mesela bir söz var. Can çıkmadan huy çıkmaz. Bu doğru mu yanlış mı? Yanlış desek hakikaten huy çıkmıyor. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de o oluyor. Doğru desek o halde peygamber niye gelmiş? Efendimiz Rabbim beni terbiye ettiği için güzel terbiye etti buyurmuş. İnsanlar huy değiştirme metotlarını bilmiyorlar.
Bugün İslam nasıl tebliğ edilmeli? Tebliğ üslubu üzerine ana hatlarıyla neler söylersiniz?
Biz bütün çalışmalarımızı İslam'ın kendisinde arayacağız. Dışarıdan aramaya gerek yok. Kur'an'ın indirilmesi 23 sene sürdü. Allah bunu bir anda indirebilirdi. Hatta deniyor ki Kur'an'ın tamamı Beytül Mamur diye bir yere indirildi. Bize peyderpey gönderildi. Gerçek olan şu ki bu iş 23 sene sürdü. Demek ki Allah'ın bir tevhidi tekamül konusu var. Müslümanlar çok acele ediyorlar. Mekke döneminde her Müslüman bir örnek olmuş, bir ışık olmuş. Yanındakine aktararak, kavga gürültü olmadan, müsamahayla yaşamış. Malumunuz Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı Ayşe'ye iftira ediyorlar. Müslümanlar da var işin içinde. Musar isimli bir sahabi bunların başında. Bu Hazreti Ebubekir'in geçimini sağladığı insan. Musar, Hazreti Ebubekir'in kızına iftira edenlerin arasında yer alıyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz öfkeleniyor, karar alıyor, yardım etmemek üzere yemin ediyor ki ayet iniyor. Zenginler, başkalarına yardım edecek durumda olanlar yardım etmemeye yemin etmesinler. Bağışlayıcı olsunlar. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Ayet gelince Hazreti Ebubekir hemen tevbe ediyor, infaka devam ediyor. Biz her kusur karşısında karşımızdakine bir tekme vuruyoruz. Kusursuz kardeş arayan kardeşsiz kalır deniyor. İslam'ın ilk gelişinde kusur aranmıyor. Hep örnek olunuyor. Hasbi davranılıyor. Hep veriliyor. Alma düşünülmüyor. Biz ne yapıyoruz? Bir şey verirken önce almayı düşünüyoruz. Sonra tüm İslami hareketlerde birden hepsi olsun isteniyor. Halbuki bir insanın ve devletin gelişmesi ağaç misali olacak. Balon da büyür, ağaç da büyür. Bir tohum atarsın, ağaç olur. Aradaki fark, balona bir iğne dokundursan patlar, ağaca kurşun da sıksan bir şey olmaz. Demek ki birden olur dersen balon gibi olur. Arapça bir kaide var. Kim bir şeyin acele olmasını isterse ondan mahrum bırakılmakla cezalandırılır. Sonra söz yarası var ya söz yarası. Bir söz bir devletin yıkılmasına kadar götürür. Molla Camii'de bir şey var. Hançer yarası iyileştirilebilir ama lisan yarası iyileştirilmez. Birisi çıkıp bir laf söylüyor, öyle olaylar oluyor ki artık milyonlar onu onaramıyor. Bu neyi gösteriyor? Nerede zararımız varsa orada bilinçsiz çalışıyoruz. Hiç kavgaya, gürültüye gerek yok.
Hocam, dergimizin okuyucularına tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
Tavsiyem dikkatli, anlayarak okumaları. Okuduklarınıza %100 inanmayın, inkar da etmeyin. Muhakemeli okuyun, şüphelendiğinizi araştırın. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Sana fetva da verseler, kalbine danış. Okuduklarını faydalanmak için okusunlar.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Ahmet Muhtar Büyükçınar.